Ayrım 11.
Sayfa 194. Kadastro. Tapu ve Kadastro Dairesi'nden resmi bir yazı aldım. Oraya davet ediliyorum. Nefret ederim tapu dairelerinden. Tapu neymiş? Hadi tapuyu algıladık. Kadastro kim? Kökü dışarıda bir durum olduğu kesin. Türkçe olamaz bu sözcük. Söylemesi bile ne kadar zor. Kadastro. Fidel Castro'nun başımıza ördüğü bir çorap mı bu? Ne zaman su yüzüne çıkmış bu tapu, hatta kadastro? Eskiden tapu mu vardı? Kadastro ne geziyordu? Kadastro sözcüğü İtalyanca katastrodan dilimize tecavüz etmiş. Frenkçe'de buna en yakın sözcük olan katastrof, felaket demek. Demek ki iyi bir şey değil bu kadastro. Paranın ve tapulu toprağın tarihine kuş bakışı bir dikiz atıldığında görülüyor ki eski zaman kapitalistleri iktidardaki güçlerle iyi geçinmelerine rağmen kaz gibi soyulmuşlardır. Çok feodal zamanlarda zenginlerin sayısı çok azdı. O günlerin çok sıkı bir zengini çevresindekilerle küçük bir devlet oluşturuyordu. Senyör denilen bu adamın şatosu merkez olmak üzere çevredeki kimi şatolar ona bağlılıklarını bildirmişler. Adam da oraların sahibi, başı, başkanı olmuştur. Ben seni tanımıyorum lan senyör diyen bir zırtapoz çıktığında senyör ordusuyla onun üstüne yürür. Senyör hıyar gibi en önde yürümez tabii. Önden kalkanlı mızraklı adamları gider, o arkadan at üstünde tırıs gelir. Zırtapozla savaş eder, bizzat kendi etmez. O emreder, adamları savaşır ve zırtapozu öldürür, yok ederler. Bir aksilik olur da zırtapoz senyörü alt ederse senyör gömülür, zırtapoz senyör olur. Ve fakat hiçbir zaman bir ipte iki senyör oynamaz. Buna ip izin vermez. Senyör dediğin hafif bir şey değil ki, tanesi 100 kilo. Senyörün astığı astık, kestiği kan içindedir. Kimin karısını kızını isterse alır becerir. Bir senyör tarafından becerilmek, yalnız becerilen hatun için değil, bütün kız tarafı için büyük onurdur. Çünkü senyörün çükü altın kaplamadır. Bizim tarihimizde de genel anlamıyla malın mülkün sahibi padişahtır. O istediğine istediği kadar ihsan eder. Çok kafası bozulursa urdurur kellesini. O Adem bir yana, kellesi bir başka yana giderken varı yoğu da padişahın olur. Padişah mangırın mutlak sahibidir. Toprak zaten onundur, o oralarda atla gezmektedir. Padişah gül kokladığı bu at gezintileri sırasında hiçbir zaman kadastro diye bir tiple karşılaşmamaktadır. Sayın padişah da tıpkı senyör gibi canı birinin karısını ya da kızını becermek istediğinde kimseye fikir danışmaz. Söz konusu dişinin getirilmesini emreder. Padişahın çükü de senyörünkünden aşağı kalmamakla kalmayıp haşmetlüdür. Yani ki senyör de padişah da hem tapudur hem de kadastro. 14. yüzyılda Avrupa'da tapuk takıntısı yokmuş. Hatta 17. yüzyılda bile bugünkü tapu manyaklık görülmez. Dünya yüzeyinin parsellere ayrılıp metrekarelere bölünüp her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, sınırlarının ve mangırsal değerlerinin kadastro memuru denilen sefil bir tip tarafından belirlenip plana bağlanması, sapık ideolojisi, 15. yüzyıldan başlayarak filizlenen ve son 600 yıldır insanlığın başına bela olan bir hastalıktır. Düşünün bir kere, mucidini sevdiğim tapu olmasa enflasyon olur muydu? Beton örtü. Artık neredeyse her gün hektar hektar orman yanıyor. Eskiden bu kadar çok yanmıyordu. Eskilerde yanmayı mı bilmiyordu ormanlar? Sen kibriti çakarsan orman ne yapsın, dayanamıyor, başlıyor çıtır çıtır yanmaya. Kibriti kim çakıyor? Kibritle mi yakıyor bakalım? Belki sayın kundakçı bir zippo manyak, bir baldırına bir kıçına sürtüyor zippoyu, şak tutuşturuyor kuru dalları. Güneşte tutuştuğunu bile anlamazsın. Birden alevler yükselir ve aslında bir orman yanışı, bir Fellini filmi kadar görkemlidir. Yakan bundan müthiş bir keyif almaktadır mutlaka. Kimdir bu işten bu garip zevki alan? Vatan haini orman düşmanları. PKK. Zaman zaman da piknik yapan ailenin dallama babasının iki parmağıyla fırlattığı sigara. Ormanı kimin yaktığı, yandıktan sonra yerine ne yapıldığından da anlaşılabilir. Kimi orman yangınlarından sonra oraya derhal yeni ağaç fideleri dikiliyor, fidelerin yanına kocaman bir yazı konuşlandırılıyor. 100. yıl ormanı. 100 yıl bekle ki orman olsun orası, 100 yıl yanmadan direnebilirse elbet. Akdeniz ormanları yandıktan sonra geri gelmiyor, yerini maki bitki örtüsü alıyor ya da beton örtü. Örtü betonsa betonu kimin döktürdüğü önemlidir. Her kimse o tip o ormana yıllarca bakıp bakıp orayı beton yığını olarak imgeleyebilmiş, tasarı geometrisi güçlü, elinde cep telefonu, plajda borsa takip eden uzun donlu, göbekli ve kıllı bir abidir. Evladım havlu getirin. Ne oldu bizim cintonik gibisinden çevreye komutlar yağdırmaktadır. Yakın bir geçmişte Brezilyalılar balta girmemiş bakir Amazon ormanına elde balta, İspanyolca Allah Allah nidaları atarak daldılar ve yerle bir ettiler ormanı, bekareti bozulan, ırzına geçilen o güzelim ağaçları mobilya yaptılar, kağıt yaptılar, yerlerine şeker kamışı ektiler. Çok mu lazım şeker kamışı diyeceksiniz? Lazım tabii. Brezilyalılar şeker kamışından alkol elde ediyorlar. Bildiğimiz içilecek alkol değil, motorlu taşıtlarda benzinin yerini alan bir alkol. Kes ormanı, araban tırıs gitsin. Ormansız bir dünyada nereye gidilecekse o arabayla. Üç ağacın dibine konuşlanmış bir beton yığını turistik tesisin önüne park edersiniz arabayı. Tesisimizin adı Alageyik. Bundan buraların eskiden Alageyiklerin yaşadığı bir orman olduğu, kesile yakıla o ormandan arda bu üç ağaççığın kaldığı, katliam sırasında vefat eden Alageyiklerin ise tesisimize ismi verilerek ölümsüzleştirildiği anlaşılır. Türk parasını dolara çevirir gibi yeşil örtüyü beton örtüye çevirme telaşımızın sonu nereye varacak acaba? Öküz Kont. 19. yüzyıl feylesoflarını uzun zaman ve şiddetle etkileyen, felsefe konularının ancak pozitif bilgilere dayanılarak çözülebileceğini ileri süren, pozitivizm denilen olumluculuğun mucidi Auguste Comte'un adını herkes duymuştur. Nasıl bir tip olduğu konusunda dönemin önemli heykeltıraş ve portre ressamı Antoine Etex tarafından 1852'de yapılan resmi bize kimi ipuçları vermektedir. Bu resimde üstad bir canlı televizyon yayınında birdenbire birilerini tokatlamak üzere olan medyum memiş gibi bakmaktadır. Her iki göz ayrı noktalara odaklanmıştır. Dudaklarının iki ucu ağlayan tiyatro maskesinde olduğu gibi aşağı kıvrılmıştır ki medyum memişte de tam tokat atmadan önce ağız aynı biçimi almaktadır. Bu resme dikkatlice bakıldığında çok acayip şeyler düşündüğü her halinden bellidir. Auguste Comte evinden çıkar, eve gelmeyi unuturmuş. İpe sapa gelmez mektuplarında kimi sözcüklerin altını çizermiş. Mektubun ortasında çok gereksiz parantez açar, hiç de açıklanması gerekmeyen o şeyi uzun uzun anlatırmış. Bir gezinti sırasında karısını kendisiyle birlikte Anguien Gölü'ne atlamaya zorlamış. Durumu pek iyi görülmeyerek tımarhaneye kapatıldığında güllabicinin gül yanağına çatal saplamış, tımarhaneden çıktığı günkü evlilik töreninde nikah defterini Brutus Bonaparte Comte adıyla imzalamış. Yemeklerde bıçağını masaya saplamaya uğraşır ve ezbere Homeros okurmuş. Paris'in şarkılara konu olmuş Le Pont des Arts Köprüsü'nden kendini Sen Nehri'ne atmaya uğraşmış, Allah'tan Savaş Ay ve A takımı tarihin derinliklerine dalarak oraya naklen yayın arabasıyla ulaşmış da canlı yayında adamı intihardan vazgeçirmişler. Auguste Comte Montpellier'e gitmek üzere yola çıkmış ve Nîmes kentine vardığını görerek çok şaşırmış. Buna benzer ipe gelseler bu gelişi sap kabul etmez türden usa sığmaz denyolukları vardı üstadın. karısını gölde boğmaya çalışması ve Savaşay'ın televizyon programına çıkmasından başka hiçbir olumlu davranışı tespit edilemeyen, olumluculuğun babası anladığınız gibi zır delinin biriymiş. Okul kitaplarımızda çok kısaca, çok önemli ve ciddi bir filozof olarak anlatılır ve fakat öğrenciler ona öküz kont derler. Biçim kaygısızlık. İnsan emeğiyle üretilen her şeyde sanatsal bir yan vardır. Diyelim ki Alaturka hela taşı üretiliyor. O hela taşının biçimi, malzemesi, rengi, ayak koyulacak yerlerin uyumlu yüksekliği ve estetiği, ayak kaymasın diye tırtıklı olması, kiminin ayağının 45 numara ve taraklı olabileceğinin göz önünde bulundurulması, pis plastik ve sapı kopmuş maşrapadan dökülen suyun akabilmesi için gerekli eğimin verilmiş olması, içine sıçılan deliğin yuvarlaklığının belirginliği, kenarına değil de ortasına yapma duygusu verişi, o hela taşını üretenin, yani biçimini çizenin, kalıbını çıkaranın sanatsal endişelerini taşımaktadır. Ortada bir sanat eseri vardır ve fakat insanoğlu gelip bu sanat eserinin içine sıçmaktadır. Belki de hela taşı yanlış bir örnek. Pis plastik ve sapı kopmuş başrapa daha ferahlatıcı bir örnek olabilir. Nerede bir şey üretiliyorsa orada yaratıcılık vardır. Bir zeytinyağı şişesinin biçimi, bir temizlik tozu kutusu, bir konservenin etiketi ve o pis plastik sapı kopmuş maşraba sanat eserleridir. Üretilen şeyin yararlı olması kadar güzel olmasına da, iyi sunulmasına da özen gösterilmektedir. Her yıl yenisi çıkan arabalarının biçimi nasıl olsun diye bir sürü yaratıcı beyin kafa patlatmaktadır. Deniz ya da toprak altından çıkan içine bir şey konulsun diye yapılmış eski çağ küplerinde, testilerinde müthiş bir biçim endişesi ve estetik gözlenmektedir. Buradaki sanatsal değerlerden de o toplumların uygarlık düzeyleri belirlenmektedir. Bir toplum ne kadar ilerlemişse o kadar sanatsal ve estetik kaygısı olur. Gelişmemiş toplumlara baktığınızda eşya biçimlerinde bir ilkellik göze çarpar. Pis plastik ve sapı kopmuş maşrapada olduğu gibi. Sadece işlev gözetilmiş, estetik düşünülmemiştir. Sapının kopmaması gerekliliğine ise kimse kafa yormamıştır. Her alışverişe çıktığımda, "Lan bu hortumların doğru dürüst bir rengi yok mu? İtfaiye miyim ben? Daha pastel duygular içinde bahçemi sulamak istiyorum. Bu ne biçim konserve açacağı lan? Al sen bunu gözüne sok. Bundan başka tuzluk gibi bir tuzluk yok mu kardeşim? Ben eve gidip bunun deliklerini çiviyle büyütmek zorunda mıyım? Üstelik bunu çok salladığında kapağı çorbanın içine düşüyor. Kullandım ben bu aptal tuzluktan. Tuzluk almak için Paris'e mi gideyim?" Biçiminde beni satıcılarla kavga ettiren, sanayi kollarımıza sinmiş olan bu kahredici biçim kaygısızlık, daha da sinir bozucu olarak sanat dallarımızda da göze batıyor, gözü çıkarıyor. Birden fazla gerçek. Sadece bir tek gerçeği olsaydı aynı temada yüzlerce resim yapamazdınız demiş adam. Adam dediğim Atatürk'le aynı yıl doğan ve fakat ondan çok sonra ölen modern resmin babası İspanyol ressam Pablo Picasso. Aynı temanın birden fazla gerçeği olması kimi civil beyinler için sinir bozucu elbette. O zaman gerçek ne? Örneğin bir peygamber aynı konuda iki ayrı gerçekten hiç hoşlanmaz. O zaman ortada ne pey kalır ne gamber. Picasso resim dışında seramik ve taş baskıda yapmış, Paris'te dost olduğu Abidin Dino'dan hattatların fırça yerine kimi kuşların tüylerini kullandığını öğrenir öğrenmez, evindeki bütün kuş tüyü yastıkları makasla bıçakla deşmiş, çıkardığı tüylerle çizimler denemeye başlamış, bu yüzden boşanmalık olmuş. Sıçtın evin içine Pablo, yastık yerine ne kullanacağız diyen karısına, derhal boşanalım şekerim demek delikanlılığını gösteren ender dahilerdendir. Çünkü dahiler bütün dehalarına rağmen boşanmak dahiyane fikrine çok çabuk ulaşamazlar. Ben dehamı dehiyorken o kadın da çamaşırı bulaşığı hallediyor. Şaraba arkadaş mezeler üretiyor. O kadın olmasa ben bir de bu işlerle uğraşacağım. Ne çok vakit kaybedeceğim. Memurin zihniyetiyle hayatlarında hep altyapı hizmetleri için bağlantılı kadınlar bulundurmuşlardır. Çünkü seks de yaratıcı bir adam için. Mesai içinde seri halledilmesi gereken bir altyapı hizmetidir. Ona gümüş tepsi içinde sunulmalıdır. O adam bir de bunun peşinde koşamaz ki. Evliliği kanıksamayıp, ben özgürüm, bağımsızım, tek tabancayım ve mutluyum arkadaş diyen delikanlı sanatçıların çok kadınlı hayatları idik didiklendiğinde de kimi kadınlara birdenbire aşık olup, işte hayatımın kadını saf keriz mantığıyla, ne üç fuhuş etmez kadınlarla ne üç aylar geçirdiği gözümlenir. Aynı temada birbiriyle çelişiyor gerçekler. Sıkı tutun orta çağın ucundan. Ben babamdan böyle gördüm mantığı, yalnız bize has değil. Hiçbir şey bize özgü değil zaten. Korelilerin ulusal marşımız sanarak çaldıkları Üsküdar'a giderken şarkısı bir gavur şarkısı. Karadenizlilerin çok övündüğü kıymalı pide bir Rum fırıncının marifeti. İstiklal marşımızın bestesi Mozart'tan resmen Arak. Orta Asya'dan dıgıdık dıgıdık Anadolu'ya gelen biz Türkler, Almanya'da faşingin ortasına düşmüş gibi olmuşuz yerleşik uygarlıklarla karşılaşınca. Tıpkı bugün Münih'te çoğunluğa ulaşan Türkler gibi, bu topraklara yerleşirken kendi kapalı dünyamızı korumuş, Anadolu'da o dönemde var olan uygarlık düzeyinden, sanat ortamından nasibimizi alamamışız. Sittin yıldır Almanya'da yaşayan Türkler, Alman tiyatrosunu, operasını ya da klasik müziğini izlemezler. Alman edebiyatından haberleri yoktur, zaten Almanca konuşmazlar. Münih'i daha kebaplı, daha lahmacunlu ve daha Müslüman eylemenin 5. kol çalışmalarını sürdürmektedirler. 1821-1822 tiyatro mevsiminde Paris'e, Londra'dan bir İngiliz tiyatro grubu turneye gelir. İlk kez Paris'te Shakespeare oynanacaktır. Fransızlar bu olaya zaten biraz gıcıkken, Londra'dan gelen grup İngilizce oynamak küstahlığını da gösterince çürük yumurta yağmuruna tutulurlar. Dönemin en baba romancısı, aşkta billurlaşma konusunu en ıcık cıcık anlattığı savunulan, okuyanından çok adını bileninin olduğu ünlü Kırmızı ve Siyah romanının yazarı Stendhal, kahrolsun Wellington'un yardakçısı Shakespeare diye ortalığı babalayınca, bütün Paris düşman İngilizlere karşı tek beden olur, Londra'dan gelen grup bir gemiye binerek apar topar Britanya'ya geri döner. 62 yıl kadar Shakespeare konusu açılmaz Paris'te. Ortalığı babalamakla kalmayıp Racine ve Shakespeare isimli bir kitap yazıp bakın işte bizim dilimizde Racine var, Shakespeare'de kim oluyor demeye getiren ülkücü Stendhal öldükten 46 yıl sonra 1884'te Paris'in hem Odeon hem Port Saint-Martin tiyatrosunda Frankçe'ye çevrilmiş olarak iki ayrı Macbeth sahneye koyuluyor. Ve çürük yumurta atanların torunları Shakespeare'i alkışlıyorlar. Kolay olmuyor Shakespeare'in Frangistan'a sızışı. Çok daha zor oluyor Molière'in Londra'da kabullenilişi. Kimi tutuculuklar uzun yıllar geciktirilebiliyor, toplumların kimi tartışılmaz gerçeklere ermesini. Bugün artık her Fransız Shakespeare'in dehasını tartışmasız kabullenirken, her centilmen İngiliz Molière'e şapka çıkartmaktadır. Tutuculuk, uluslara zaman kaybettirmekten başka bir işe yaramıyor. Uluslar bu zamanı yitirirken, herkes Marcel Proust değil, kaç kuşaklar ziyan oluyor. 42. İçkileri. 42. yağmurları 40 gün kadar gecikti. Oturup bu yağmurları beklemiyorsanız sorun yok ve fakat işinizi gücünüzü 42. yağmurlarına göre ayarlamışsanız ayvayı yediniz. Her işinizi 40 gün kadar ertelemeniz gerekiyor. Evet ama bütün dünya durup 40 gün kadar sizi bekleyemez ki. Sizi sarmalayan olaylar 40 gün 40 gece askıya alınamaz ki. En iyisi işini 42. yağmurlarına göre ayarlamamak. Eskisi kadar düzenli gitmiyor yerkürede bu işler. Mevsimler birbirine ödünç günler veriyorlar. Her mevsimde 4 mevsimden günler görmek olası artık. Ozon tabakasının bekareti bozulduğundan beri eskisi gibi Ömer Hayyam takvimine göre gününde patlamıyor Koskavuran fırtınası. Bir de bakıyorsunuz o yıl pas geçiyor Ayandon fırtınası. Leyleklerin gidişinin kesin olarak saatli marif takviminde belirtilmesinden sonra günlerce bir sürü aylak leylek görülüyor gökyüzümüzde. Gitmeyen anarşist leylekler gözümleniyor. Vizesi bitmiş bu leyleklerin ülkemizi terk etmeyişi polisi zor durumda bırakıyor. Cemre'nin düştüğünün söylendiği gün düşüp düşmediği de belli değil. Cemre'nin düştüğünü gözle gören yok ki. Bugün düştü deniliyor. Biz de hayırlı olsun inşallah yumuşak bir düşüş olmuştur. Sayın Cemre bir yerini incitmemiştir biçiminde geçiştiriyoruz olayı. Saat kaçta düşmüş diye merak edip soran yok. Bu zaten bize yeni bir baharı müjdelemekten ibaret. Cemre'nin düşüşüne bağımlı faaliyetlerimiz yok. Yalnızca o gün daha erken içkiye oturmanın aranılan sebebini oluşturuyor. Hocam erken başlamışsınız. Bugün Cemre düştü. Düşmese içmeyecek miydi? Niye içmesin? Hocam bugün içkiye oturuşunun törensel nedenini belirtiyor. Bu yüzden bayılıyorum saatli marif takvimine. Her gün içmek için tarihi bir sebep sunuyor bize. Cenaze güvenliği. İsrar etme canım, Allah Allah, yeter. Usandım senden. Haftada 4 kere karakola geliyorsun, karakolu taciz ediyorsun, işgal ediyorsun. Senden başka işimiz yok mu lan bu karakolda? Diye bağırdı komiser, karşısında dikilerek huzurunu bozan adama. Verin ruhsatımı gideyim. Gibi kendisinden beklenmeyen bir çıkış gösterdi komiser tarafından lan diye adlandırılan vatandaş. Her gelene tabanca ruhsatı versek memleket mezbahaya dönerdi dedi komiser bir sigara yakarak. Sanki memleket mezbahaya dönmemiş gibi arkasına yaslanarak. Sinirini dışa vurmamaya özen gösteren komiserin lan diye adlandırdığı vatandaş hiç de gidici değildi. Bakın komiser bey, siz benim durumumu biliyorsunuz. İşim icabı eve gecenin geç saatlerinde dönmek zorundayım. O saatlerde bizim mahallede dolaşmanın delilik olduğunu siz benden iyi biliyorsunuz. Sen de kendine doğru dürüst bir iş bul. Herkes gibi gündüzleri çalış diyerek kestirip atma eğilimi gösterdi komiser. Ve fakat lan diye kod isimlenmiş bulunan vatandaş komiseri çileden çıkarmak konusunda kararlıydı. Olur. Siz bana bir gündüz işi bulun, hemen işimi değiştireyim. Ben de bayılmıyorum gece çalışmaya. Burası iş ve işçi bulma kurumu değil, karakol diyerek sigaranın dumanını burnundan üfledi komiser. Hayatım tehlikede komiser bey. Seni tehdit eden mi var? Ülkede genel bir tehdit var. Şahsen seni tehdit eden var mı? Yok. Gördün mü bak, ortada fol yok, yumurta yok. Sen kuluçkaya yatıyorsun, defol. Yalnız bir gece beni öldürürlerse ben karışmam. Sen karışma, cenazeni biz kaldırırız dedi komiser. Evde tatil. Kuşku hepimizde var olan bir duygu. Herkes kimi şeylerden kuşkulanır. Bu kuşkuculuk kimilerinde gereğinden fazla gelişmiş olur. Bu ve fotokopisi tipler bir anlamda yaşamı kendilerine zehir zemberekleyenlerdir. Kuşkucu dilini bilmediği bir ülkeye gitmeden önce